yorumunu yapmakta olduğumuz Yasanın Tekrarı 23. bölüme geldik. Konu dünya, beden ve iblistir. Ailevi ve kişisel ilişkilerin nasıl sürdürülmesi konusunda verilen yasalara bu bölümde de devam ediyoruz. Mesih imanlılarının karşı durmaları gereken üç düşman vardır. Bunlar dünya, beden ve iblistir, şeytandır. Her gün bu üç düşmana karşı saati saatine, dakikası dakikasına savaşmak zorundadır Mesih imanlısı. Şimdi çok açık dille kendimizi ifade edebildiğimiz bir dönemde yaşadığımızı sanıyoruz, değil mi? Bu gerçektir. Hatta diyebiliriz ki insanlar genelde kaba şekilde konuşmaktan zevk alırlar. Tanrı kendi kutsal sözünde kaba dille değil de açık ve net şekilde konuşmaktan hiç çekinmez. Kutsal kitap bazı konuları ele alırken kibar bir dil kullanmaz. Ne yazık ki Mesih imanlıları bu konulara gelince bu kadar açık şekilde yazılan sözleri dillerine bile almaktan çekindikleri için bunları tartışma konusu yapmaktan da çekinirler. Ben şahsen değerli dostum bunu bir eksik olarak görüyorum. Tanrı bu konuları bize açıklama gerekliliğini görmüşse bizim bunlardan çekinmemize gerek yoktur. Bu konularda kendimize ruhsal dersler alabileceğimiz noktalar vardır. Şimdi kutsal kitaptan devam edeyim. Erkeklik bezi ezilmiş ya da erkeklik organı kesilmiş kişi Rabbin topluluğuna girmeyecek diyor Yasanın Tekrarı 23. bölümün 1. ayeti. Bu gerçekten de çok ilginç, acayip bir yasadır, değil mi? Burada acaba Tanrı bize neleri öğretmek istiyor? Niçin bu tür şeyler Tanrı sözünde vardır? Ben öyle sanıyorum ki burada riyazetten, yani nefsin isteklerini kırmaktan, çilecilikten söz edilmektedir. Bazı kişiler Tanrı'ya ulaşabilmek için, nefsin isteklerini kırmak için bu gibi şeyleri yaparlardı. Rab bu uygulamalardan nefret eder dostum. Şimdi şu soruyu soralım. Bir kaza sonucu birisinin erkeklik organı ezilirse Rab o kişiyi neden kendi huzurundan mahrum etsin? Eminim ki Rab bu yasa ile nefsin isteklerini kırmaktan söz etmektedir. Orta çağda birçok Mesih imanlıları dünyadaki ruhsal bozukluğu görüp Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika gibi yerlerde dünyadan elini eteğini çekip ayrı bir yaşam sürdürmeye karar verdiler. Dünyanın yozlaşan ve yozlaştıran etkisinden kurtulabilmek için manastırlara kapandılar. Onların bu yolu seçmelerinde geçerli bir neden vardı ama yine de Rab İsa Mesih'in buyruğuna göre dünya içinde kalıp dünyaya ait olmadan yaşayabilirlerdi. Manastırlara kapanmak, kendimize işkence etmek gibi eylemler uçlara, aşırılığa kaçmak oluyor. Bunlar yanlıştır. Tanrı bu gibi girişimlere karşıdır. Bugün Rabbin topluluğunda bile buna benzer bir çeşit şeriatçılık bulunabilir. Bazı kişiler var ki kendilerini imanlı olmayanlardan ayrı bir hayat yaşayan takım olarak değerlendirirler. Bu gibi insanları hala görebiliriz. Sert bir hayata alışmış olsalar bile içlerinde Rabbin sevinci görülemez. Onların hayatında bu sevinç yok. Bazıları ise bayağı fanatik ve tehlikeli insanlardır. Her zaman dindar görünmeye çalışırlar ve kendilerine dünya ile ilgili herhangi bir şey söylendiği zaman şoka uğramış gibi hareket ederler. Ancak bu aynı insanlar en kötü dedikoduları yayan kişiler oluyor. Alışverişte o kadar dürüst davrandıklarını söyleyemem. Kendilerini dünyadan ayrılmış olarak sayan bu gibi insanlarla benim çok acı bir tecrübem oldu. Sadece benim tecrübem değil, yıllardan beri bunu görüyorum onların hayatlarında. Bunlar tümüyle sahtekar kişilerdi. Eminim ki Tanrı bu ayette nefsin isteklerini kırmaktan söz etmektedir. Bu gibi dinciliği kabul etmiyor Rab. yasa dışı doğan biri Rabbin topluluğuna girmeyecek. Soyundan gelenler de 10. kuşağa kadar Rabbin topluluğuna girmeyecektir diyor yasanın tekrarı 23 ayet 2'de. Burada da Tanrı sert bir dille konuşmaktadır. Yasa dışı doğan birisi Tanrı'nın topluluğu içine katılamazdı. Bu bugün bizler için neyi ifade edebilir? Unutmayalım ki eski antlaşma yazılarında birçok şeyler bizim eğitimimiz için kaleme alınmıştır. Tanrı'nın çocuğu olabilmek için yeniden doğmak, Rab'den doğmak, yukarıdan doğmak şarttır. Günümüzde ben Tanrı'nın çocuğuyum diyen birçok insan vardır ama onlar aslında kralın yani Tanrı'nın çocukları değiller. Çünkü yeni doğuşları yoktur. Ruhsal açıdan gayri meşru çocuklardır bunlar. Birisi dindar olabilir ama bu onun yeniden doğuşa sahip olduğunu kanıtlamaz. Böyle birisi Tanrı'nın çocuğu olamaz. Tanrı bunu açıkça belirtir. Nikodimos adındaki kişi çok dindar bir ferisiydi. Rab İsa Mesih'e geldiği zaman ise onun dindarlığını kabul etmedi. Yeniden doğması gerektiğini söyledi. Bu adam ruhsal açıdan Rabbin çocuğu olamazdı. Ruhsal açıdan gayri meşru bir çocuktu. Nikodimos İsa'ya gelip de onunla konuşmaya başlayınca İsa hemen sözünü kesip başka bir şey olmasını söyledi. İsa ona şöyle dedi, sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez ya da Tanrı'nın egemenliğini göremez. Ülke çapında birçok toplantılara katılırım ve bundan dolayı birçok ruhsal çobanlarla tanışma fırsatım olur. Bir çoban bana bir keresinde şöyle dedi. Bugün topluluklarda birçok dinsiz insan var ki vaftiz sularından geçmişlerdir ama yine de dinsizdirler. Yani onların inançları yoktur. Bu insanlar cehennemin yolunu tutmuş kişilerdir ama vaftiz oldukları için Tanrı'nın çocukları olduklarını sanıyorlar. Tanrı açıkça diyor ki gayri meşru bir çocuk cennete giremeyecektir. Tanrı'nın topluluğu arasında onun yeri yoktur. Tanrı'nın gayrimeşru çocukları yoktur. Onun çocuklarının hepsi de meşrudur, özdür. Çünkü onlar yeniden doğmuşlardır. Şimdi senin kendine sorabileceğin güzel bir soru vardır. Sen yeniden doğdun mu dostum? İsa Mesih'i kurtarıcın olarak tanıdın mı? Yeni doğuş ancak böyle olur. Bu ruhtan doğuştur. İsa'yı hayatına kabul ettiğinde İsa senin bütün günahlarını bağışlıyor ve Tanrı'nın kutsal ruhu o zaman senin yüreğine geliyor ve o zaman sen yeniden doğuyorsun. Evet, İsa Mesih'i kurtarıcın olarak kabul edersen yeniden doğarsın. Peki bunu kabul ettin mi? Ancak kendisini kabul edip yani İsa Mesih'i kabul edip İsa'nın adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan ne bedenin isteğinden ne de İnsanın isteğinden doğdular, tersine Tanrı'dan doğdular diye yazar Tanrı sözü Yuhanna 1. bölüm 12-13. ayetlerde. Sen gerçekten Tanrı'nın meşru çocuğu olarak yerini aldın mı? Kaç kez kiliseye gitmen ya da kaç dini törene katılman Tanrı'yı ilgilendirmez. Kralların kralının çocuğu değilsen ruhsal açıdan gayri meşru çocuksun demektir. Altını çizeyim, yanlış anlamayın. Ruhsal açıdan gayri meşru çocuk. Ammonlu ya da Muavlı biri Rabbin topluluğuna girmeyecek diyor yasanın tekrarı 23. bölümde. Onların soyundan gelenler de 10. kuşağa kadar asla Rabbin topluluğuna girmeyecek. Mısır'dan çıktığınızda yolda sizi ekmek ve suyla karşılamadılar. Aram Naharim'deki Petor kentinden Beor oğlu Balam'ı size lanet okuması için ücretle tuttular. 3 ve 4. ayetler. Arkeologların kazılarda elde ettikleri bilgiye göre Amonlular ve Muavlular dünyanın en koyu putperest insanlarıymışlar. Onların ilahı olan Baal'ın bir sürü heykelini bulmuşlar. Tanrı bunu açıkça söylüyor. Yalancı tanrılara tapınma, sahte inanç Tanrı'nın kendi halkı arasında bulunmayacaktı. O zaman sorulabilir, bu sahte inancı nasıl fark edeceklerdi? Onları verdikleri ürünlerden tanıyacaklardı. Sahte inançtan olup olmadıklarının belirtisi onlara bildirilmişti. Mısır'dan çıktığınızda yolda sizi ekmek ve suyla karşılamadılar demişti Rab onlara. Sadece bu şekilde davranmakla kalmadılar. Aynı zamanda bu insanlar İsrail halkına lanet okuması için Balam'ı ücretle tutmuşlardı. Ne var ki Tanrınız Rab Balam'ı dinlemek istemedi. Sizin için laneti kutsamaya, berekete çevirdi. Çünkü Tanrınız Rab sizi seviyor. Kuşaklar boyunca onların esenliği ve iyiliği için çalışmayın. Yasanın tekrarı 23, 5 ve 6. ayetler. Acaba Tanrı bu insanlara karşı çok mu sert davranıyor diye düşünebiliriz. Kuşaklar boyunca onların ne esenliğini ne de iyiliğini aramamak çok sert ve acımasız bir tepki değil mi? Biz böyle düşünebiliriz ama aslında yanlış öğretiye karşı böyle sert bir tepkinin gösterilmesi gerekli olmasaydı Rab bunu yapmazdı. Sahte öğretilerin gerisinde şeytanın kendisi vardır. Şeytan hiçbir koşul altında Rabbin halkı arasına girmeyecekti. Rabbin buyruğuydu bu. Bu dünyada insanlara her şeyden fazla zarar veren sahte inançlar olmuştur ve bunun etkilerini de bugün hala yaşamaktayız. Bazen güzel bir kilise binasına bakıp oranın Tanrı evi olduğunu düşünebiliriz ama bir binanın dış güzelliği o kadar önemli değildir. Tanrı'nın sözü değil de sahte yanlış öğretiler veriliyorsa, binanın güzelliği çok kez şeytanın orada aktif bir şekilde çalıştığını gizler. Yanlış öğreti verilen kiliselerde şeytanın kendisi vaaz etmektedir. Değerli dostum, sahte inançlardan sakınmalıyız. Sahte öğretilerden, öğretmenlerden sakınmalıyız. Rabbe ait olan halk arasında şeytana asla yer verilmemelidir. Edomlulardan iğrenmeyeceksiniz çünkü onlar kardeşinizdir. Mısırlılardan da iğrenmeyeceksiniz çünkü onların ülkesinde yabancı olarak yaşadınız. 7. ayet. Daha önceki çalışmalarımızda Yaratılış kitabında görmüştük ki Edom Esav'ın soyu idi. Esav ile Yakup kardeştiler. Hem de ikiz kardeş. Amonlular ile Muavlılardan iğrenilmesi gerekiyordu ama acaba Edomlulardan neden iğrenilmeyecekti? Çünkü Edomlular onlara kardeş düşüyordu. Mesih imanlısı için Esav onun eski tabiatını temsil eder. Yani bedensel arzularını. Bedenimizin isteklerinden, arzularından bazen nefret ederiz. Hatta bunları ayaklar altına alıp çiğnemek isteriz ya da bizi günah işlemeye iten beden uzuvlarımızı bazen kesip atmak gelir içimizden ama bunların hiçbiri işe yaramaz. Bedensel arzuları yok edemez. Tanrı'nın bizden beklediği bedenimizden nefret etmemiz değildir. Hayır, bedenden nefret etmektense onun taleplerine, isteklerine evet demekten kaçınmalıyız. Benliğimize boyun eğmemeliyiz. Eski tabiatımız bizi denetimi altına almamalıdır. Biliyor musunuz? Eski benlik Tanrı'ya karşı baş kaldırmıştır. Yine bu eski tabiatımız, bedenimiz varlığımızın bir parçasıdır. Ondan nefret edemeyiz, ondan iğrenemeyiz. İstesek de istemesek de nereye gidersek gidelim, onu beraberimizde götürmek zorundayız. Bunun yanı sıra Mısırlılardan iğrenmeyeceklerdi. Neden? Çünkü onların ülkesinde yabancı olarak yaşadınız diye bunun nedenini Tanrı verdi. Kutsal yazılarda Mısır her zaman dünyayı simgelemektedir. Tanrı kutsal sözünde bize diyor, dünyayı ve dünyaya ait olan şeyleri sevmeyin. Dünyayı sevende babanın sevgisi yoktur. Ancak şunu tekrarlamak istiyorum ki, bu ayette söz edilen dünya fiziksel dünya değildir. Dünyanın doğal güzelliğini tabi olarak sevmeliyiz. Tanrı'nın yarattığı şeylerdir bunlar. Kendi evimizi Tanrı'nın bize vermiş olduğu şeylere değer vermekte hiçbir sakınca yoktur. Evimizde bulunan araç gereçlere düşman kesilemeyiz. Değil mi? Önemli olan şudur. Gönlümüzü, yüreğimizi bu gibi şeylere kaptırmamalıyız. Bunlardan nefret etmemek gerektiği gibi bu gibi şeyleri gereğinden fazla sevmemeye dikkat etmeliyiz. Sen ve ben kardeşim bu dünyada geçici yaşamaktayız. Sadece yolcularız. Eski antlaşmaya baktığımızda orada İsrailoğullarının Mısır'dan çıkıp çölde yolculuk ettiklerini okuyabiliriz. Bunlar yolculuk yaparken kalkıp da çölde meyve, sebze yetiştiremezlerdi. Buna benzer biçimde biz de yolcularız ve dünyaya kazık kalkmayacağız. bu dünyanın sorunlarını çözmekle daha iyi bir dünya yaratacağız diye gereksiz kuruluşlara ve örgütlere katlamayız. Bize düşen görev, Rabbin bizlere emanet etmiş olduğu yaşam sözünü insanlara duyurmaktır. Aynı zamanda da öyle yaşamaktır. Dürüst, doğru insanlar olmalıyız. İyi vatandaşlar olmalıyız. Başka işlere dalmayalım çünkü bu dünyada garipleriz, geçici bir hayat yaşamaktayız. Sadece geçip gideceğiz. Şimdi 9. ayetten başlayarak bu kesim temizlikle ilgilidir. Savaş alanında oldukları zaman bile bulundukları yerde temiz ve düzenli bir ortamı korumakla yükümlüydüler. İhtiyaçlarınızı gidermek için ordugahın dışında bir yeriniz olmalı. Donatımınız arasında yeri kazmak için bir gereç bulunsun. İhtiyacınızı gidereceğiniz zaman bir çukur kazın, sonra da dışkınızı örtün diyor yasanın tekrarı 23-12-13 ayetlerde. Değerli dostum, Tanrı temiz ve düzenli bir hayat ile yakından ilgilenir. Başta da dediğim gibi bu tür şeyleri Tanrı sözünde görmek, evet, bize acayip gelebilir. Ama görüyoruz ki Tanrı bizim her şeyimizle ilgilenir. Bir baba gibi. Bir baba da çocuğunun her şeyiyle ilgilenir. Altıyla ilgilenir, üstüyle ilgilenir, sağlığıyla ilgilenir. Yani kısacası A'dan Z'ye kadar her şeyle ilgilenir. Tanrı da aynı şekilde. Mesih inancının ulaşabildiği her yerde bu alanda olumlu bir gelişme olmuştur. Neden? Çünkü İsa Mesih'te yeni doğuşa sahip olan insan tekrar Tanrı'nın ilk amaçladığı düzeni koruma çabasıyla yakından ilgilenmeye başlar. Başlangıçta insan tüm doğanın üzerine gözetmen atanmıştı ama sonra günah bunu yozlaştırdı. Yeni doğuşla doğaya daha yakın bir ilgi ve saygı gelişir. Günümüzde çevre kirliliği konusu oldukça yoğun şekilde işlenen ve hemen hemen her gün gündeme gelen bir şey olmuştur. Düşünelim biraz. Bu evreni kim kirletir? Kesinlikle Tanrı bu kirlilikten sorumlu tutulamaz. O bize temiz hava, temiz ırmaklar verdi ama tüm bunları kirleten günahlı insanlardır. Yani günah ruhsal açıdan yozlaştırdığı kadar fiziksel açıdan da yozlaştırır. İnsanlar Tanrı'nın vermiş olduğu kurallara sadık kalacak olsalardı, bu dünyamız sağlık açıdan olduğu kadar görünüm açısından da temiz bir yer olacaktı. Tanrınız Rab sizi kurtarmak ve düşmanlarınızı elinize teslim etmek için ordugahın ortasında dolaşır. Ordugahınız kutsal olsun ki Rab aranızda yakışıksız bir şey görüp sizden ayrılmasın. 14. ayet. Hiç kuşkunuz olmasın. Tanrı temizlikle yakından ilgilenen birisidir. Birisi şöyle dedi. Temizlik Tanrı sayarlığa eşlik eder. Bence temizlik Tanrı sayarlığa eşlik etmekten daha ileriye giden bir şeydir. Ben diyorum ki temizlik Tanrı sayarlığın bir parçasıdır. Tanrı bizim bedensel olarak temiz olmamızı ister. Bunun yanı sıra çevremizi temiz tutmamızı, düşüncelerimizde ve davranışlarımızda da temiz olmamızı talep eder. Bizim bu dünyada kutsal insanlar olarak yaşamamızı arzu eder. Bence bu yasa kitabı oldukça pratik bir kitaptır, değil mi? Putperest törenlerinde fuhuş yapan İsrailli bir kadın ya da erkek olmasın. Fuhuş yapan kadın ya da erkeğin kazancını adak olarak Tanrınız Rabbin tapınağına götürmeyeceksiniz. İkisi de Tanrınız Rabbin gözünde iğrençtir diyor yasanın tekrarı 23, 17 ve 18. ayetler. Tanrı kendi halkı arasında fuhuş yapan kadın ya da erkeğin bulunmasına izin vermiyor. Yine Tanrı bu gibi aşağılık şeylerden elde edilen gelirin Rabbin tapınağına getirmesine izin vermeyeceğini belirtiyor. Gayri meşru yollardan elde edilen para Rabbin tapınağına bağış olarak kabul edilemezdi. Bu gibi paranın bir yoldan aklanıp tapınağa girmesi de yasaktır. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Bunun herkesçe benimseneceğini hiç de sanmıyorum ama yine de söyleyeceğim. İsa Mesih'in kilisesi ya da kilisesiyle ilgili hizmet grubu ahlak dışı ya da gayrimeşru yöntemlerle kazanç sağlayan bir kuruluştan bağış kabul etmemelidir. Örneğin bir kez içki imal eden bir şirketten bir kiliseye bağış teklifi gelince kilisenin çobanı bunu reddetti ve bunun için Rabbime şükrederim. yaptıkları işin ahlaki açıdan birçok soru işareti oluşturduğunu bilen bazı şirketler saygınlık kazanmak amacıyla bu gibi bağışlarda bulunmaya girişirler. Kardeşinize para, yiyecek ya da faiz getiren başka bir şey ödünç verdiğinizde ondan faiz almayacaksınız. Yabancıdan faiz alabilirsiniz ama kardeşinizden almayacaksınız. Böyle yapın ki mülk edinmek için gideceğiniz ülkede el attığınız her işte Tanrınız Rab sizi bereketlesin. 19-20 ayetler. Burada Tanrı yine bazı konular üzerinde ısrarla duruyor. Kendi kardeşlerinden faiz almayacaklardı. Burada dincilik ya da faizsiz bankacılık diye bir şey yoktur. Basitçe kendi kardeşlerine tökez olmadan yardım edeceklerdi. Tanrınız Rab'be bir dilek adağı adadığınızda yerine getirmeyi safsaklamayın. Tanrınız Rab sizden kesinlikle bunu isteyecektir. Yerine getirmezseniz size günah sayılacaktır. Ama adak adamaktan çekinirsen günah sayılmaz. Yasanın tekrar 23, 21 ve 22. ayetler. Rab'bin verdiği yasaları inceleyecek olursak göreceğiz ki dilek adakları gönüllü olarak sunulurdu. Yani dilek adağını sunmak isteyen kişiyi zorlayan bir yasa ya da durum yoktu. Ancak birisi bu adağı sunacağı konusunda Rab'be söz vermişse bu sözüne sadık kalması beklenirdi. Bunu daha önce de okumuştuk. Komşunuzun bağına girdiğinizde doyuncaya dek üzüm yiyebilirsiniz ama torbanıza koymayacaksınız. Komşunuzun ekin tarlasına girdiğinizde elinizle başak koparabilirsiniz ama ekinlere orak salmayacaksınız. 24 ve 25. ayetler. Yeni antlaşmada kaydedilmiş olan olaylardan birini okurken Rabbin öğrencilerinin bu yasaya uymuş olduklarını göreceğiz. Acıkmışlardı ve tarladaki buğday başaklarını koparıp yemeye başlamışlardı. Yasa kitabında görüyoruz ki bu eylem yasaklanmıyordu. Tanrı diyor ki tarlanın sahibi bu kadarcık misafirperverlikten çekinmemelidir.